Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor.
Değerli dinleyenler, yine İşimi Çok Severim'de çok sevdiğimiz bir şeyi yaparken bizi buldunuz. Kiminle baş başayım? Büşra Çakıl bugün konuğum. Hoş geldin Büşra.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Sağ ol. Heyecan var mı?
Var.
yok. Hallederiz onu, merak etme. Değerli dinleyenler, bugün dijital dünyayı konuşacağız. Hatta konu başlığını dijital danışmanlık, dijital dünya, sistem kurma falan diye böyle öde öde bir şey dedi Büşra. Ben de hiç bozmadım. Slaytlarımıza ve paylaşımlarımıza bu uzunlukta yazamadım ama bu uzunlukta konuşacağız. Hatta belki daha da uzun konuşacağız. Konunun derinliğinin farkındayım gibi ümit ediyorum. Programımızın sonunda herkesin farkındalığını biraz arttırırız. Evet Büşra, nedir bu dijital dünya? Dijital deyince insanın aklına bin tane şey geliyor. Sen o pencereden bakınca dijital dünyayı bize nasıl tanımlarsın?
Dijital dünya özellikle Covid döneminden sonra çok önem kazandı. Özellikle markalar gözünde. Eskiden markalar sosyal medyaya, işte bu yazılımlara, web sitesine çok önem göstermezken şu anda tamamen müşterileriyle iletişim kurma aracını sosyal medya, dijital dünya olarak görüyorlar. Yani müşterilerine ulaşmanın en pratik yolunu birçok marka da gördü zaten, dijital yöntemlerle olduğunu gördü. Dijital dünyanın aslında çok geniş bir kapsamı var. Yani yazılım, işte web siteleri diyebiliriz, AR teknolojisi, VR teknolojisi.
İşin görsel tarafı ayrı,
kesinlikle.
Altyapısı ayrı.
Tasarımsal yönü başka, evet. Onun haricinde şu anda içerik yönetimi diye bir şey ortaya çıktı. Blog yazıları ve hem görsel anlamda içerik yönetimi hem de yazı olarak içerik yönetimi diye bir şey ortaya çıktı. Bunun haricinde yapay zeka diye bir şey var. Metaverse bu son özellikle 6 ayda çok daha önem kazandı. Burada satışlar gerçekleşmeye başladı.
Son 6 ayda bu daha da mı önem kazandı?
Kesinlikle.
Demek ki artarak gelişen bir dünyadayız. Yani. Farkında mısın? Yani farkındasın tabii, sen sayıyorsun ama sayarken bile, yani nedir buyu anlatırken bile bir sürü şey söylemek durumunda kalıyoruz.
Evet. Çok geniş.
Mesela bir sene sonra başka şeyler buna eklenir gibi öngörüyor musun?
Tabii ki Metaverse dünya, zaten şöyle bir şey var. Şimdi ülke olarak, ülke bazında baktığımızda Japonya dijitalin ve teknoloji kullanımının en iyi örneği. Ve yaklaşık bizden birçok ülkeden 20 yıl önde. Şu anda mesela kafelerde, birçok restoranlarda, otellerde robotik garsonlar vesaire kullanılıyor. Yani robotikleşme daha da arttı. Otomatikleşme arttı. Evet. Markaların ve insanların klonlaşması gereği şu anda daha da ön planda. Yani 2023 yılında klonlaşma olayı artacak.
Klonlaşma da artacak.
Evet.
2000 kaçta?
23.
Geldik oraya.
Geldik.
Oradayız.
Belki ikinci yarısında bu daha da herkes tarafından kabul edilip çalışmalara başlanır.
Peki bundan dolayı ürkmemiz lazım mı bizim? Yani klonlaşma deyince şöyle bir titredim ben açıkçası. Ne dersin?
Aslında klonlaşma şey olarak görmeyin. Robotik anlamda değil yalnızca. Bir markanın kendini birden fazla sistem aracılığıyla müşterilerin önüne çıkması aslında. Bu reklam kampanyaları için de aynı şey söyleyebiliriz. Kişilerin de aslında klonlaşması, yani birden fazla kişiye bir kişi aracılığıyla değil, yani şöyle bir müşteriyle bir satış danışmanı ilgilenmek zorunda değil. Tamam. Yani eskiden böyleydi. Bir müşteri her bir müşteri için bir
müşteriye
danışman,
satış danışmanı oluyor.
Aynen öyle.
Şimdi
ise bir satış danışmanı birden fazla müşteriyle ilgilenebiliyor aynı yöntemlerle ve hiçbir zaman kaybı yaşanmadan. Yani bunlar nasıl oluyor? Mesela kayıtlı videolar aracılığıyla müşterinin önüne çıktığınız zaman aynı ses tonuyla, aynı görüntüyle, aynı imajla, aynı kurumsal düşünceyle müşterinin önüne çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla müşteri demiyor, aa siz bana böyle demiştiniz ama benim arkadaşıma şunu söylüyorsunuz deme lüksü de kalmıyor.
Standartize olmuş oluyor.
Kesinlikle.
Peki sunilik olmuyor mu? Yani organikten bizi uzaklaştırmıyor mu?
İşte burada da strateji devreye giriyor. Markaların stratejilerinin çok iyi yapılandırması gerekiyor. Bunu da en başta hani markaların doğar, büyür, yaşar, değişir, dönüşür ya da ölür felsefesiyle yola çıkıyoruz. Aslında hayatta kalmak, sizin de söylediğiniz gibi. Hayatta kalma felsefesine işte kar amacı güderek, yani satış yaparak, ürün ve hizmetlerini satış yaparak ama bir yandan da müşterilerinin işte müşterileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurarak, onlarla bağ kurarak onların aslında bir şey olmasını sağlayabilirler. Marka savunucusu haline getirebilirler. Dolayısıyla sunilik kalkıyor.
Önce markaya bağlı olup sonra bir de savunucusu.
Kesinlikle. Hmm. Aslında o da o düşünce de şuradan çıktı. İnfluencerlıktan çıktı. Hmm. Çünkü şöyle...
Nedir bu influencerlık? Şunu bir anlatsana Allah'ın seversen. Herkesin diline pelesenk oldu ama çok iyi bilindiğini zannetmiyorum.
İnfluencerlık aslında...
Hatta sözünü kestim. Şöyle gençler var. Ben influencer olmak istiyorum diyenler var. Bir ikisine sordum. Yani ne olacaksın diye çok anlatan olamadı bana. Nedir şu? Şunu bir dile getirelim ne olur.
Şöyle eskiden hani TV oyuncuları, şarkıcıları reklamlar yapıyordu ya.
Evet.
Sevildiğini düşündükleri için reklamlar bu şekilde yapılıyordu. Bu şekilde de
onların
markaların...
bir kitlesi var. O kitleden yararlanmak isteyen aynen marka öyle.
İnfluz
onu
ediyor.
Kullanıyor.
Aynen öyle. Markaları sevdiği insanlara, yani sevdiği markaları hedef kitlesine infüz ediyor, yayıyor. Diyor tamam. Ki bu ürün kullanabilirsiniz, satın alabilirsiniz. İnsanlar da güvendiği için satın alıyorlar.
Okey.
Şu anda influencer'da gerçekten çok güzel meblağlar kazanılıyor.
Güzel para var bu işte
çok,
yani.
Çok çok. Özellikle şu anda
ben
TikTok'ta.
Ben de mi olsam?
Olun, çok da yakışır.
Peki şimdi şeyi hiç konuşmadık aslında, ben çok stratejiyle gitmiyorum programda. Bunu sürekli dinleyicilerim bilir. Bu bir sohbet programı ve konuğumun işine bağlı olarak da şekilleniyor. Ama şeyi bir konuşalım istersen. Yani sen nasıl bir eğitim aldın ve nasıl buraya geldin? Sen bunu nereden biliyorsun mesela? Bunu merak edenler olabilir.
Şöyle, ben dijital danışmanım. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Ve zaten işletme bölümünü bitirdim. Hatta sizden ders aldım.
Evet. Bizim bir hoca öğrenci ilişkimiz oldu.
Evet, çok da güzel oldu. Çok şey de kattınız bana. Mesela plan yapma konusunda gerçekten sizden çok şey öğrendim. İşte kısa vade, orta vade, uzun vade plan yapma ve bununla, evet, bu stratejiyle hedeflere nasıl ulaşılırı ben öğrendim ve yani orta
bunları
vadede...
Bunları yayın öncesi ödemesini yaptım söylesin diye değerli dinleyenler, yoksa değil mi, ödeme yaptım değil mi? Yok valla eli de boş gelmedi, onu da söyleyeyim.
Hayır,
yani.
Olur mu canım Öşe?
Çikolatamızı yedik yani.
Afiyet olsun.
Evet, eğitimini aldın.
Evet yani okul.
Üniversitesini okudun.
Evet, ben zaten üniversiteyi birincilikle bitirdim bölümümü.
Ay onu hatırlamıyorum, öyle
evet,
miydi?
Evet. Birincilikle bitirdim. Daha sonrasında bu süre zarfında zaten sürekli eğitim alıyordum. Satışla ilgili eğitim alıyordum. İşte finans, muhasebe, bunlarla ilgili de eğitim alıyordum. Çünkü yönetim olmazsa, insan psikolojisi olmazsa hiç kimseye hiçbir şey satamazsınız.
Benden ne ders almıştın?
Davranış bilimleri
değil mi? Senin eğitime doymaz bir altyapın mı var?
Evet. Öyle sizden diyeyim. Kaynaklı.
Estağfurullah.
Sizden öğrendim.
Biraz vesile olmuşsak kesinlikle. Ne mutlu bize, yoksa bizden olmaz o iş yani. Peki yani mesela genç dinleyenler için veya çevresinde genç meslek seçmek, yön seçmek isteyen kardeşleri olanlar için bir önerin olur mu? Ne yapsınlar? Nasıl yetişsinler?
Tabii ki. Dijital platformları çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Günde en az 2 saati bunlarla ilgili araştırma, gündemi çok iyi takip etmeleri gerekiyor.
Nereden?
Haber sitelerinden, bloglardan, birçok şu anda akademi yazısı mevcut. Şu anda ulaşmak da çok kolay.
Çok kolay.
Bunlardan edinilebilir kitaplar, bir sürü kitap okuyabilirsiniz. Bir sürü eğitmen var, bedava eğitimler var. Bunlara katılabilir.
Sen takip ediyorsun zannediyorum.
Tabii ki.
Yayın öncesi de konuştuk, bir sürü eğitim almışsın. Çok, çok. Almayı da planladıklarım var.
Aynen öyle.
Büşra, gazete okuyor musun?
Gazete, yani internet ortamında okuyorum.
Değil mi? Artık öyle oldu ya. Hı-hı. Kimse eline gazete almıyor.
Evet.
Kitap okuyor musun?
Çok.
Peki kitabı kitap olarak mı okuyorsun yoksa şey mi yine? O da dijital mi?
İşte bilgisayardan okuyorum, evet.
Evet, mesela ben orada geleneksel kalıyorum. Ben kitabı elime almak istiyorum. Dibini koklamak istiyorum. Kağıdın dokusunu ellemek istiyorum. Burada eski kalıyorum ben bir yazar olarak. Peki başka eğitim için söylemek istediğin bir şey var mı? Senin hayatını buraya getiren eksik kalmasın. Geçmiş
şöyle,
olabilirim ben.
Ben hani üniversiteden mezun olduktan sonra finans departmanıyla başladım. Tabii üniversite hayatımda da bir yandan da çalışıyordum. Satış elemanı olarak da çalıştım. Satış departmanında, finans departmanında, muhasebede ve en sonunda dijital pazarlama departmanlarında çalıştım. Bu süre zarfında zaten eğitimlerimi alıyordum. Birçok insanı şu anda sosyal medyadan takip ediyordum. Onların çünkü yazıları da oluyor, işte çıkardığı eğitimler de oluyor, onları da takip ediyordum. Böyle böyle kendimi geliştirdim, zaten bir seviyordum.
Bir şey, şimdi farklı farklı departmanlarda çalıştın, öğrenciyken de çalıştın. Evet. Sonrasında da farklı farklı bölümler, departmanlar var. Şeyi merak ediyorum, kırılma anı ne? Ne zaman sen buraya gelmeye karar verdin veya farkında mısın onu bile merak ediyorum.
Aslında hani dedim ya en başta orta vadede planlar yapıyordum. Benim planlarımın arasında 5 yılı geçtikten sonra bir şirket kurma hayalim vardı. Ama ne üzerine kurmam gerektiğiyle ilgili bir fikrim yoktu açıkçası.
Öğrenciyken değil mi bu?
Tabii tabii. Bu çalışma hayatımda da devam etti. İşte acaba dedim ürün satışımı yapsam, e-ticarete mi girsem, başka bir şey mi yapsam? Kafamda hiç netleşmemiş. İşte. Ama 2018'in bu kriz zamanı vardı ya, 2020'de de sonrasında Covid zamanında da çok büyük krizler oldu ekonomik anlamda. Burada çalıştığım firmanın altında çalışan bayiler, işte franchisingler batma noktasına gelmiş. Hatta birçoğu battı. Batmasının
senin
sebebini...
Senin çalıştığın firma.
Evet, batmasının, yani bunun altındaki işte bayiler vesaire oluyordu. Oradaki aslında çok çok iyi, mükemmel, hatta birçok insanın şirketinin batışını izledik. Ama orada yapması gereken çok basit nüanslar vardı. Mesela dijital platformlara girmemişti. Sosyal medya kullanmıyordu. Kendini müşterilere anlatamıyordu. Sadece çevresindeki insanlara ve akrabalarına satış yapıyordu. Bu çok büyük bir problem haline
geldi.
Sektör ne? İnşaat.
İnşaat.
Dolayısıyla o beyefendiyle konuştuktan sonra artık işte sosyal medyaya girmesi gerektiğini ve e-ticarete başlaması gerektiğiyle ilgili konuştuktan sonra o da bir yerden sonra başladı. Ve şey diye düşünmeye başladım. Hani
sen mi dedin?
Artık? Evet evet. Çünkü o zaman...
Ve dinledi seni.
Evet evet, konuşuyorduk sürekli zaten.
Diğer... Yani şeyi hiç yaşıyor musun? Sen çünkü genç birisin. Ya sen ne biliyorsun falan diyen oluyor mu?
Tabii ki diyen
senin
oldu.
Senin hakkın ermez falan.
Oo, çok diyen oldu. Mesela
oysa bu öyle bir konu ki, sözünü kesmek istemiyorum ama gençlerin esas aklının erdiği ve yetişkinlerin akıl almaları gereken, ya yani birçok konu hale geldi ama bu tam öyle bir şey yani.
Aynen öyle.
Mazisi özellikle, yeni çünkü.
Kesinlikle. Mesela geleneksel pazarlamada gerçekten 20-30 senelik bir tecrübe çok işe yarıyordu. Sizi top noktaya çıkartabiliyordu. Ama dijital pazarlama Covid döneminden sonra inanılmaz bir evrim geçirdi. Yani hani milattan önce milattan sonra şeklinde oldu. O yüzden birçok insan bu şeylere girebildi. Çok rahat bir şekilde girdi ve anında kaptı. Birçok insan markasını kurdu. 18 yaşında marka kurup yurt dışına satış yapan, hizmet veren birçok insan var. Ve gerçekten hani 3 haneli rakamları buldular. Dolayısıyla şu anda genç
gelir
nesil,
olarak mı?
Tabii.
Lira mı?
Lira. Tabii tabii lira. Benim çalıştığım dönemde liraydı ama şu anda herkes yurt dışına açılmaya çalıştığı için tabii o 3 haneli rakamlar küçülüyor.
Küçülüyor tabii. Evet. Liraysa küçülüyor tabii. Neyse, büyür inşallah.
İnşallah inşallah. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda genç neslin sisteme girmesiyle, sektörlere girmesi, piyasaya girmesiyle çok şey değişti. Benim mesela çalıştığım, dijital pazarlama zamanında çalıştığım bir danışmanım vardı. Yani tecrübemi veya eğitimlerimi önemsemiyordu. Yaptığım işleri önemsemiyordu. Sonra sunum yapmaya başladıkça, gerçekten kaliteli işler getirdikçe. Çünkü mesela ben 2020'nin son yılında şeyler yapıyorduk mesela, planlar yapıyorduk bir sonraki senenin. Orada 2021 için öngörüler yaptım ve daha 2021'in 3. ayında bu öngörülerin çıkmaya başlayınca demek ki bir şey biliyormuş olayına geldiler.
Oo, iyi.
Evet.
Peki eğitim devam edecek mi daha böyle?
Tabii ki tabii ki. Hatta ben de yakın zamanda eğitim vermeye başlayacağım.
Evet. Ne eğitimi vereceksin?
Strateji ağırlıklı markalara işte funnel stratejisi, satış stratejisi, ekip yönetimi, müşteri yönetimi.
Harika. Bu bunun da eğitimlerini da aldın yayın tabii öncesi ki, konuştuk. Tabii ki. Öğrencilik hayatına geri baktığında seni en çok etkileyen, bugün yaptığın işlerle de bağlantısını, paralelliğini kurabileceğin öyle birkaç dersten bahsedebilir misin? Aklına böyle çarpıcı gelen, takılan bir şey var mı?
Sizin dersiniz.
Onu söyletmek için dememiştim bunu ya.
Gerçekten sizin dersiniz. Wow. Yani sizin sayenizde, çünkü dediğim gibi bu plan konusu hani düşündüğümüzün aksine gerçekten çok önem arz ediyor. Strateji konusu.
Seni çok etkilemiş o çok, plan meselesi.
Kesinlikle.
Meselesi.
Birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışmak kurumsal hayatta, özel şirketlerde çok çok önemli.
Eyvallah. Büşra, devam edeceğiz bunları konuşmaya ama kısa bir ara vereceğiz.
Tamam.
Malum bizim de stratejimiz bu. Arada reklam girmemiz gerekiyor. Ama kısa bir ara, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, lütfen ayrılmayın. Daha neler var bizde?
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com.
Değerli dinleyenler, geri döndük. Beklediniz mi bizi? Yoksa şu an mı dinlemeye başladınız? Bilmiyorum. Kaçırdınız mı? Çok şey. Olsun, bir daha dinleme şansınız var. Şu andan itibaren ayrılmayın. Çünkü tam nereye geldik? Büşra, sosyal medyayı konuşacağız. Konuşalım değil mi?
Konuşalım.
Çok mu önemli?
Çok, şu anda özellikle çok önemli.
Valla ben erim ısım olarak sosyal medya olmasa şu an kendimi çıplak hissedeceğim yani. Ve 10 yıl evvel asla böyle bir şey hayalini bile kuramazdım. İlk Instagram'a beni bir öğrencim sokmuştu. Hocam burada olmanız lazım falan. Ya ne o falan demiştim. İşte ismini falan o koymuştu veya yazmıştı. Şifreyi falan beraber girdik. Ondan sonra dedim ya bu ne yani, fotoğraf albümü gibi. Hadi 2 gün 3 gün paylaşsın, sonra ne paylaşacağım demiştim. Evet. Kaç sene oldu bilmiyorum, yayından sonra bir bakalım kaçıncı senedeyim bilmiyorum ama şu an hem Instagram hem diğer mecralarda her gün ve bir ciddi çalışma içerisindeyim. Yani bunu bir disiplin ortamında yapıyorum. Çıktısını bilmiyorum, bunun çıktısını istersen sen de yorumlarsın ama merak ediyorsanız bakabilirsiniz değerli dostlar. ERM Hisim benim Instagram adresim veya adıma girdiğinizde her mecrada da beni bulursunuz. Şimdi Büşra, ne oluyor yani, biz bunlarda hangisinde ne var? Bunların birbirinden farkı ne? Aynı şeyleri mi yapmak lazım? Birisinde olup birisinde de olmamak, çok soru sordum üst üste ama neyse yine parça parça tekrar sorarım. Bunların birbirinden farkı ne diye başlayalım hadi.
Şimdi önce sosyal medyanın amacından bahsedelim. Sosyal medyanın amacı tamamen bireyleri o platforma sokup iyi vakit geçirmelerini ve hatta uzun vakit geçirmelerini sağlamak. İkincisi de orada para harcatmak.
Yani önce orada uzun tutmak.
Aynen.
Böyle bir derdimiz var bizim.
Sosyal medyanın böyle bir derdi
Anladım.
Var.
Anladım. Tamam, bizim derken yani.
Evet.
Platform. Bir de para harcatmak gibi
aynen
bir dert
öyle
var. Ben nedense bu derde hiç gelmemişim. Bunu konuşalım, belki bana danışmanlık yaparsın.
Tabii ki.
Tamam, devam.
Şimdi biz bunu markaya nasıl uyarlayacağız? Şimdi evet, sosyal medyanın bu amaçları...
Lafını keseyim ama o bağlamda söyle. Bir marka tarafı var, bir de birey tarafı var işin. Hı hı. Yani ikisini belki ayırarak söylersin.
Tabii.
Önce markayı duyalım.
Şöyle, markalarda asıl amacın da şu olması gerekiyor. Şimdi bir hedef kitlesinin, yani müşterisinin, müşterisi olacak kişileri ile doğru iletişim kurabilmek. Yani tamam, sosyal medyanın amacı tamamen iletişim kurma yönünde kullanmaları gerekiyor.
Önce bir yakalamak gerekiyor.
Kesinlikle. Daha sonrasında işte sadece ürün paylaşımı veya hizmet paylaşımı değil, aslında nasıl bir misyon, nasıl bir vizyon, nasıl bir felsefeleri var. Mesela birçok markanın altına yorumlar var. Buradan chatbot şeklinde, yani bot aracılığıyla cevaplar veriliyor. Yani ne derler ona? Kişinin olmadığını bildiğimiz yazılım aracılığıyla, yani kalıplaşmış karşılama mesajları geliyor. Ama insanlar...
Ay ben öyle şeyleri hiç sevmiyorum ha.
Ben de hiç sevmiyorum. Çok
WhatsApp'ta
yapay geliyor.
WhatsApp'ta da şöyle bir şey var Büşra. Birine mesaj atıyorsun. Otomatik mesaj geliyor. Otomatik. İşte bizi aradığınız için çok teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Nefret ediyorum yani. Evet. Şeytan diyor sil onu defterinden. Bir işe yarıyor mu bilmiyorum yani. Ne dersin bu kalıp? Beni çok rahatsız ediyor.
Eskiden çok işe yarıyordu. Hatta web sitelerine bu chatbot olayı vardı ya. İşte ve bankaların, işte telekomların, birçok markanın da kullandığı sesli mesaj veya otomatik mesaj şeklinde yanıtlamalar oluyordu. Ama şu anda onu yitirdi. Çünkü her şey kişiselleşmeye döndü. Yani müşteri mesela bir ürünle ilgili sıkıntı yaşıyorsa orada size nasıl yardımcı olabiliriz diye bir cevap yerine bu duruma üzüldük. Yani tamamen onun yaşadığı acıyı, sorunu içselleştirerek cevap vermek gerekiyor.
Empati yapabilmek lazım,
evet,
değil mi?
Kesinlikle empati ile olur bu.
Bu kadar sistematik olunca da çok empatik olamıyor galiba. Yani.
Evet yani
veya
bir bakıma
mümkün
evet.
Mümkün olduğunca. Yani karşımızdakine değer verirsek aslında değer görürüz.
Kesinlikle
diye düşünüyorum.
Öyle.
Empatinin buradaki önemi de o. Hı hı. Zaman zaman muhatap bulamıyoruz bu
evet.
tarz mecralarda. Oysa muhatap bulmak istiyorum ben.
Çünkü amacına uygun olmuyor bu sefer. Yani çünkü sosyal medyanın amacı iletişim kurmak.
Şimdi sosyal medya ile ilgili değil mi? Bunu söylemek istiyorum. Bir kahve zinciri var. Hı hı. Tabii ki söyleyemiyorum yayında. Yayından sonra sana söylerim. Ucuz değil kahvesi. Ama ben oradan kahve gidip içiyorum. Derslerde falan da işlerim bunu. Ya neden falan bunu çok tartışırız biz. Niye o kadar para veriyorum? O işte yarı fiyatına, üçte bir fiyatına var. Kahvesinde de çok büyük fark olmadığını düşünüyorum. Ama mesela orada çok kritik bir şey var. Kasada bütün şubelerinde bir tane kart koymuş. Diyor ki herhangi bir sebeple bize ulaşmak isterseniz ismi soyadı var, telefonu yazıyor.
Evet.
Aradın mı aramadım. O kartı aldın mı aldım. Fotoğrafını eğitimlere koydum. Belki onun için biz kahveyi iki katına içiyoruz.
Evet.
Ama ben kendimi iyi hissediyorum. Şimdi bu bir kahve örneği. Bunu sosyal medyadan, bu mecralardan buna yorum ne katmak istersin? Ne söylemek istersin bize?
İşte bu tamamen kişiselleştirilmiş.
Evet.
Ya mesela mailler de şu anda tamamen otomatik mailler atılıyor ama bu çok itici geliyor. Halbuki ismiyle hitap edip ona göre yaşadığı problemi analiz edip acısını analiz edip ona göre cevap vermek o kişiyi bir kere alıyor. Siz eğer karşınızdaki insana sosyal medyanın amacının yani markalar için kullanması gereken amacı şu. Gerçekten hedef kitlenize bir değer katmanız gerekiyor ki karşısında sizin ürününüzü veya hizmetinizi yani buna bir değer diyoruz tamam. satış anlamında size bu sefer o değeri verebilsin. Maddi
tamam.
değeri verebilsin.
Hı-hı.
O yüzden kişiselleştirme bunun için çok önemli. O söylediğiniz markayı biliyorum. Hatta onun uygulaması.
Sakın söyleme yayında.
Yok yok söylemeyeceğim. Uygulamasında da aynı şey var. Ben mesela kaç defa uygulamasının içerisindeyken yazdım ve bana anında dönüş yapıldı.
Muhteşem bir şey
kesinlikle.
Bu ya. Kesinlikle. Yani ben oraya kahve içmeye gitmiyorum ki. Gitmişken kahve de içiyorum aslında.
Evet.
Yani değerli dinleyenler belki bilen vardır. Ben yazdıklarımı, kitaplarımı falan hep kafelerde yazıyorum. Hatta her bir kitabım bir favori kafesi oluyor yani.
Çok güzel.
Şimdi dördüncüsü için henüz kafemi seçemedim. bana ulaşabilirsiniz. Sponsor bekliyorum dermişim. Peki şimdi Büşra bu şeyi merak ediyorum ben. O kadar şey bir konu ki geniş bir
çok.
Konu ki yani neresini konuşacağız? Biz birkaç program yaparız seninle ben sana söyleyeyim.
Olur, gelirim.
Şimdi gelirsin değil mi?
Gelirim
demek için önce gidebilmek lazım. Bırakmayız seni gidemezsin. Çekeriz birkaç tane. Şimdi bir kere bu mecraları bir düşünelim. Instagram var.
Hı hı.
Twitter var.
Evet.
Facebook var.
Hı hı. Şöyle Facebook, Instagram zaten bir.
Onları bir saymalı mıyız?
Evet.
Öyle
sayabiliriz.
Mi?
Çünkü reklam stratejileri yani Meta'nın altında toplandığı için hı-hı. bir sayabiliriz. Twitter,
başka ne var? Sen saymaya devam
YouTube,
et.
TikTok. Şu anda TikTok herkes giriyor. Herkes hı-hı. giriyor. İnanılmaz reklam düşünüyorsanız, reklam vermek düşünüyorsanız Google veya Facebook yerine TikTok'tan verebilirsiniz. Tabii
o
oranın kitlesi
geldi.
Evet yani burada
kitlesi farklı.
Farklı. Şimdi hani siz en başta sormuştunuz ya hangi sosyal medya mecrasına girmek gerekiyor. Burada tamamen hangi müşterinin sorunlarına cevap veriliyor. Önceki yani yaşadığı problemlere nasıl cevap verilmesi gerekiyor gibi sorulara düşündükten sonra bu mecralara girip. Mesela dekorasyon işindeyseniz Pinterest'e girmeniz gerekiyor. Ondan sonra yani bir estetikle ya alakalı bir şeyse.
Sektörel bir perspektiften de bakmak lazım.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani hem müşterinin ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Hem o hedef kitleye uygun mu değil mi ona bakması gerekiyor. Yani bu işte bu sosyal medya stratejisi kısaca. Her marka için, her sektör için ayrı ayrı birebir planlanması gerekiyor.
Yani sen şöyle yapıyor musun? Birinle yolun kesişti, bir danışmanlık hizmeti yapacaksın. Onların işini anlayıp analiz edip tabii, beklentilerini dinleyip onları hangi mecrada bulunmalılar ve burada ne yapmalıları
kesinlikle
bu tür yönlendirme yapıyorsun
evet,
değil mi?
Evet.
İşini böyle tanımlarsam doğru tanımlamış olur muyum?
Doğru, doğru.
Güzel.
Çünkü yani ben mesela danışanlarımla önce bir hani yazışıyoruz, ondan sonra bir toplantı ayarlıyoruz, konuşuyoruz, beklentilerini dinliyorum. Sonra ben onlara bir soru listesi yolluyorum, analizler yolluyorum. Ardından rakip analizleri yapıyoruz, sektör analizleri yapıyoruz, yurt dışı, yurt içi.
Arada sonra, neyi merak ettim, sonrayı unutma. Bu toplantıları yüz yüze mi, online mi yapıyorsun?
Online.
Değil mi?
Çok nadir yüz yüze. O da hani evet, danışanım ısrar ederse evet, ve genelde lafını yaşı büyük oluyor.
Lafını unutmuyorsun değil mi? Sonrayı dinlemek istiyoruz senden. Unutturdun mu yoksa?
Unuttum.
Olsun olsun. Bu arada mesela ben burada da geleneksel kalıyorum. Evet, online çok ders yaptık, çok toplantı yapıyoruz. Bir sürü avantajı var ama ben yüz yüzeciyim. Yani onun başka bir tadı var.
Doğru.
Hele derse ben bir sefer üniversitede yarım saat kendi kendime anlatmışım. Yayın kopmuş ve hayatımın en karanlık günlerinden o kadar sinirlendim ki. Yani WhatsApp'tan
çok
yazdılar
haklısınız
hocam, biz sizi dinleyemiyoruz diye, izleyemiyoruz diye. O gün dersi bitirdim dedim. Yok daha ders mers yok yani. Çok sinirlendim. Kime sinirleniyorsam işte.
İşte o denenme süreci olduğu için insanlar deneyerek öğrendi. O yüzden çok ciddi problemler yaşandı. Mesela şu anda internet ağları çok üst düzey, işte 5 megabaytla hani öyle mi deniyor bilmiyorum ama hızı arttırıldı.
Hızı arttırıldı. Onu ben de tam demeyi bilmem. Ben direksiyon şoförüyüm yani. Araba bozulunca kaputu açanlardan değilim. Geçen gün bir gençlik organizasyonu var. Yıllar evvel seminer vermişiz. Yine seminer dediler, alabilir miyiz? Hiç unutmadık. Ay, tabii dedim, olur. Herhalde dedi online yapsak iyi olur diye düşünüyoruz hocam, değil mi? Dedim ki nesi iyi olacak yani? İyi olacak derken yani neyin peşindesiniz onu bir duyayım. Hani Türkiye'den birçok yerden katılım var falansa derdin evet. Yo, hepsi İstanbul'da. O zaman nesi iyi olur? Mekan var mı? E var. Bir sürü sponsorumuz var. O zaman dedim yüz yüzenin tadı var mı başka bir şeyde yani? Ben gidip çak yapmak istiyorum. Göz kontağı kurmak istiyorum. Tabii eğitim için bu böyle.
Tabii.
Toplantılar online'a döndü ağırlıklı ama ben becerebilirsem onları da yüz yüze yapmak istiyorum. Sen online'cısın anladığım
evet,
kadarıyla.
Evet, yani eğitimler, toplantılar özellikle online düşünüyorum.
Bu
çünkü
jenerasyonun
ben
da getirdiği
çok,
bir şey.
Çok
İstersen
var.
O jenerasyonu şimdi sosyal medyaya geri dönüp konuşmaya devam edelim. Sen TikTok'ta var mısın?
Varım. Ben her yerde varım.
Ben de varım.
Olmak gerekiyor. Hatta şu anda yeni yeni platformlar da meydana geliyor. İşte daha öncesinde Snapchat vardı. Yani birileri satın alamadığı için onu daha ekarte etti ve geriledi. Dolayısıyla
onu satın alamadıkları için tabii, bozdular mı?
Tabii tabii.
Böyle bir dünya
yani
da mı var?
Yani bozma değil de yani farklı
engellediler biraz. Çelme
tabii,
taktılar.
Yani evet öyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela şu anda TikTok'u da satın almaya çalışıyorlar. Hatta birçok YouTube mesela YouTube Shorts TikTok'tan gelme, Instagram Reels TikTok'tan gelme gibi birçok platformda birbirlerini sürekli kopyalıyorlar haklı olarak da. Ve şu anda en güzel mesela Twitter reklam verme imkanı sağlattı. Bundan daha önemli bir şey yok. Çünkü birçok önemli iş dünyası diyebiliriz, tanınmış insan Twitter'da.
Bunu açsana, reklam verme imkanı sağladığından kastın ne senin? Yani
Twitter'da
dinleyenler şunu şu anda dinleyenlerimiz bunu net anlasınlar. Ben de anlamak istiyorum. Nedir o imkan? Ücretsiz bir imkan değil herhalde.
Yok değil, yok değil. Yani eskiden işte Facebook ve Instagram üzerinden reklam veriliyordu. İşte YouTube'da şu an var, TikTok'ta var. Yani mecralar artık bunu kullanmaya başladı. Twitter'da yoktu.
Reklam yoktu.
Yoktu.
Allah.
Reklam veremiyordunuz. Şu anda var. Mesela şu an LinkedIn'de de var. Pinterest'ten çok hatırlayamadım ama onda da var diye biliyorum.
Ben o mecrayla mesela hiç ilgilenmemişim. Bir gündemimde bile yok Pinterest yani.
Evet. Yani dekorasyon, estetik işiyle uğraşıyorsanız oraya girmelisiniz.
Belki de alana uzak olduğum için bilmiyorum. Evet, şimdi bunları bir toparlayacağız ve ben özellikle şeyi konuşmak istiyorum. Bunların birbirinden farkı, işte ne yapacağız, hangisinde ne yapmalıyız falan, bunu konuşmak istiyorum. Hı hı. Ardından da özellikle işte video, fotoğraf paylaşımı, efendim müzik olsun mu, olmasın mı? Birçok soruyu soruyorum, cevaplarını aradan sonra konuşacağız. Tamam. Paylaşımın zamanlaması, yani hı-hı, sabah körü mü yapalım, gece yarısı mı yapalım, ne sıklıkta yapalım gibi sorularım var. Hı-hı. Ben tamam, unutursam sen unutma.
Tamam.
Bunları ne zaman konuşacağız?
Reklamlardan,
reklamlardan sonra konuşacağız. Tamam. Bizim mecrada da reklam oluyor. Hı-hı. Yoksa bu devran başka türlü dönmüyor. Değerli dinleyenler, çok kritik konular son bölüme kaldı. İkinci bölümü bitiriyoruz. Üçüncü bölümde çok kritik konular var. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok şey öğreneceğiz.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Değerli dinleyenler, üçüncü ve son bölümde Büşra Çakıl'la beraberiz. Dijital dünyayı, sosyal medyayı, stratejiyi, bir sürü şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Zaman el verdiği ölçüde. Evet Büşra, nerede kaldık veya nereye gidelim? Ne konuşalım? Söyle.
Sosyal medya ve stratejileri de konuşalım.
Konuşalım. Hı hı. Buyurun.
Şimdi sosyal medyada birkaç yanılgı var. Mesela bu hashtagler kavramı. Heh. Mesela hangi saatlerde paylaşılması gerekiyor? Bunlar hepsi bir yanılgı. Eskiden bunlar çok çok önemliydi. Algoritma yokken gerçekten çok önemliydi. Çünkü bunlar öne çıkarıyordu. Ama şu anda bu önemini yitirdi. Çünkü bu sosyal mecralarda çok fazla insan var. Rakip çok fazla. Markalar açısından da, kişiler açısından da, kişisel bloglar açısından da. Dolayısıyla öne çıkmak daha işte videolar, şu anda Reels dediğimiz, ondan sonra fotoğraf. Yani bunlar tamamen hedef kitlenin istediği ve hedef kitlenize bir şey katabileceğiniz, yani fayda sağlayabileceğiniz ölçüde değişmeli. Sürekli video olursa da sıkar, sürekli fotoğraf olursa da, resim olursa da, bilgi paylaşımı olursa da sıkar.
Yani sepette bir zenginlik olmalı.
Kesinlikle.
Hem video olacak, hı hı, hem fotoğraf olacak. Evet. Başka ne olsun?
Bilgi paylaşımlı, bilgi yazılar paylaşım olabilir.
Yazı olabilir.
Aha, yazılar.
Anket falan ben biraz kullanıyorum.
Tabii tabii. Onlar zaten özellikle storylerde çok kullanılması. Yani şöyle, şimdi satış kavramı da değişti. Eskiden ürünü direkt çıkartıp satış yaptığınızda gerçekten yapılıyordu. Ama şu anda biraz da o satışlar story'e kaydı. Hmm. Yani story üzerinden satışlar eskiye oranla daha da fazla.
Story'den satılıyor.
Evet evet, story'den daha fazla satış yapılıyor. %50'nin üstünde diyebilirim.
Peki, yani şeyin önemi kalmadı mı? Bu hashtag çok önemliydi eskiden.
Çok evet, ama
önemli
şu anda
hala değil mi?
Yani eskisi kadar sizi öne çıkarmıyor. Hmm. Eskisi, çünkü algoritma çok zorlaştı. Hele ki
algoritma eskiden yok muydu?
Yok, 2018'den sonra çıktı.
2018'de tabii çıktı. Algoritmanın nasıl bir etkisi var, nasıl bir işleyişi var? Birkaç cümle söyleyebilir misin?
Şöyle, o bir yazılım öncelikle. Tamam. Eskiden
yapay zeka diyebilir miyiz onun için?
Evet evet, yapay tamam zeka yazılımı diyebiliriz. O şunu yapıyor. Öncelikle bot olan, fake olan her şeyi ayıklıyor. Çünkü bu mecralarda artık satış yapılabiliyor. Yani oradaki zararlı olan bütün etkenleri, işte hatta son zamanlarda sosyal medya hukuku diye bir şey de çıktı. Bunun İster çerçevesinde istemez. Bunun çerçevesinde işte hesapların çalınmasını önlemek, ondan sonra doğru ve rekabete, haksız rekabete engel olabilmek için bu tarz kurallar koymak durumunda kaldı. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela insanlar takipçi satın alıyordu. Yorum
evet,
satın
onu da
alıyordu.
Sormak istiyorum sana. Takipçisi, bu çok teklif geliyor. Takipçi satalım,
çok
satalım
yanlış
size diye.
Çok yanlış.
Bana çok saçma geliyor zaten yani.
Benim mesela,
haydan gelen oya gitmez mi?
Aynen öyle. Bir tane danışanıma işte 200 lira gibi bir civarda 10 bin takipçi satmışlar. Hiçbir müşteri gelmemiş. Halbuki marka ve bir ürün satıyor. Hiçbir müşteri gelmemiş.
Bir anlamı yok onun ya.
Mesaj atmıyor bile. Yani düşünün, mesaj
organik
bile atmıyor.
Organik değil çünkü.
Değil. Kesinlikle değil. Bir kere sizin hedef kitleniz değil. Yani sizin ürününüz veya hizmetinizle ilgilenmiyor. Dolayısıyla size bir faydası yok. Sadece parasını vermiş oluyorsunuz. Sonra zaten takipçi satın aldıktan sonra mecburen yorum satın alıyorsunuz. Mecburen etkileşim satın alıyorsunuz. Yani o beğenmelere tıklamalar fake oluyor. Ya da işte ne bileyim o yorumlar fake oldu, artık çok belli oluyor.
Ya şöyle bir şey desem doğru olur mu bu mecralar için? Satın almak değil, üretmek lazım.
Kesinlikle. Hazır değer üretmek
değil yani.
Aynen öyle.
Bana şey soruyorlar işte, sosyal medya danışmanınızla çalışabilir miyiz biz de falan. Hayır diyorum ben falan. Ay falan. Öyle biri yok yani. Ben kendim bayağı da çalışıyorum yani, paylaşım saatlerime bakanlar, sabah 5'te ne yapıyorsun sen falan diyenler var. Zevkle çalışıyorum. Ben saat kurarak kalkmam. Ben uyanırım biyolojik saatle. Yeri gelmişken o zaman gireceğiz zaten. Hadi girelim. Paylaşım saati konusunda eskisi kadar önemli değil dediğiniz anladım.
Evet, evet.
Ama bunu bir açsana, yani ne önemli değil veya ne yapmalıyız?
Yani eskiden bu hani paylaşımların analizlerine bakıyorduk ve bu analizlere göre hangi günde en çok etkileşim aldıysa, hangi saatte etkileşim aldıysa o saatlerde paylaşmasını öneriyorduk. Ama şu anda herkesin paylaşım saatine baktığımızda saat işte 6 ile 9'u gösteriyor. Akşam 6 ile 9'u gösteriyor. Ama bu herkes de gösteriyor. Yani düşünsenize yurt dışından...
Yani prime time mı akşam 6-9? Sırf tıpkı televizyonlarda olduğu gibi.
Analizde öyle görünüyor ama doğru değil. Tabii doğru değil.
Doğrusu ne?
Doğrusu tamamen sizin hedef kitlenize yönelik. Eğer mesela atıyorum ki saat 3'te paylaştınız. Çok fazla beğeni aldı, çok fazla etkileşim aldı. Yani o görüntüleme sayısı arttı. O zaman bir sonraki adımda yine 3'te paylaşabilirsiniz. Yani bunu biraz deneyerek göreceksiniz.
Anladım.
Çünkü hani dedim ya en başta.
Genel herkese ve her paylaşıma uygun bir kural yok.
Değil. Yok. Evet evet. Şu anda hele
benim,
ki yok.
Benim kitlemle ilgili, yapmaya çalıştığım şey, paylaştığım şeyle ilgili.
Aynen.
Bağlantıda olduğum insanlarla ilgili.
Kesinlikle.
O zaman bu da bir başka bir algoritma. Üstelik kuralsız bir algoritma.
Aslında kurallı. Çünkü
kurallı
şöyle
mı?
Tabii. Mesela sizi en çok takip eden, mesela atıyorum ki fix 10 kişi sizi takip ediyor. Yani sürekli beğeniyordur, yorum yapıyordur, tamam, birileriyle tamam paylaşıyordur. Algoritma ilk önce bu 10 kişiye gösteriyor. Siz her paylaşımda story...
Önce onlar görüyor.
Evet, ilk önce onlar görüyor. Ondan sonra tepki veriyorlarsa, beğeniyorlarsa, yorum yapıyorlarsa, kaydediyorlarsa, paylaşıyorlarsa diyorlar ki ha o zaman ben bir sonraki 10 kişiye daha göstereyim. Bu sefer ikinci 10 kişiye gösteriyor. Böyle böyle zaten o etkileşimler artıyor.
Etkileşim arttıkça listede uzuyor.
Evet. Evet, o keşfet mantığı buradan geliyor. Halbuki aslında ilk keşfetiniz...
Böyle olunca da keşfete mi düşüyoruz?
Aynen, ama zaten ilk 10 kişiyle siz keşfettesiniz.
Ha öyle
onun
mi?
Onun keşfetine düşüyorsunuz.
Tam onun skorunu soracaktım. Keşfete düşmek için ne oluyor? Nasıl olunca keşfete düşülüyor?
İşte yani hani dediğim gibi siz ilk paylaştığınız andan o ilk 10 kişinin keşfetine düşmüş oluyorsunuz. Ana sayfasına o sonraki...
Keşfete düşmek öyle atla deve bir şey değil o zaman. Çok uzak bir şey değil yani. Doğru
değil.
Bir paylaşım bizi keşfete düşürebilir.
Aynen öyle. Ama keşfete düşmek önemli mi? Değil.
Ha değil mi?
Yok değil. Eskiden bunlar da önemliydi.
Niye değil? Sanki çünkü, çok in bir şeymiş gibi konuşuluyor.
Tabii ki.
Değil öyle ama. Ha?
Yok değil. Yani keşfette çünkü anlık. Yani bir sonraki...
Sabun köpüğü diyorsun.
Aynen öyle. Devamı olması gerekiyor. Yani o keşfete düştükten sonra sizi takipçi getirmiyorsa, sizin hizmetiniz veya ürününüzle ilgilenilmiyorsa hiçbir anlamı yok. Yani boş bir şey oluyor
peki,
o zaman.
Peki. Şimdi Büşra... Ben Instagram'da varım, Twitter'da varım, Face'de yokum bu arada ben. Vardım yokum, emekli oldum oradan, emeklilikte yaşa takıldım. Ondan sonra LinkedIn'i yoğun kullanıyorum. Başka ne vardı ya?
YouTube.
Ha YouTube, işte evet yani eskisi kadar şeyim yüksek değil orada. Şimdi ben bunların stratejimi nasıl belirleyeyim? Yani bunu istersen elim ısım diye yanıtla, istersen bir marka için ayrıysa yanıtına onu ayrı dinleyelim. Ne yapmam lazım ben? Hangisinde ne yapayım? Neye öncelik vereyim? Aynı paylaşımı hepsinde paylaşsam Ne oluyor?
Paylaşabilirsiniz.
Paylaşabilirim. Bunun bir sakıncası yok.
Yok. Şu anda zaten o imkan oluştu. Yani tamam. Dikey format, hani Reels'ler dikey formatta oluyor. Tabii ilk önce TikTok'ta geldi. TikTok'ta dikey formatta video paylaşımı olduktan sonra Reels'lara ve YouTube Short'lara gelince orada da aynı videoyu tekrar tekrar paylaşabiliyorsunuz.
Bunun bir stratejik sakıncası var mı?
İşte bu tamamen hedef kitlenize bağlı.
Anladım.
Hı hı. Yani oradaki YouTube'un hedef kitlesine bakmak gerekiyor. Okay. Sizin hangi beklentiniz veya sizin verdiğiniz hangi faydayla orada bulunuyor, ona bir bakmak gerekiyor.
Peki şeyi soracağım. Ben bir video elime geçti. Hı hı. Senden aldım. Senin paylaşımından aldım hatta. Onu ben de yayınlarsam bunun etkileşimi düşük mü oluyor?
Evet.
Algoritma onu anlıyor.
Anlıyor.
Ayıklıyor mu? Ne yapıyor?
Mesela örnek veriyorum. Daha öncesinde işte 100 bin kişilik bir, 100 bin takipçisi olan bir markanın paylaştığı bir şey. Siz kendiniz de tabii bu işte remix'e ya da işte ne bileyim hani şeyler var ya, birlikte çalışıyoruz diye bir sürü şey getirdi. Eğer bunları kullanmıyorsanız, direkt oradan indirip kendi mecranızı kullanıyorsanız sizi göstermiyor. Çünkü 100 bini zaten gördü algoritmada.
Onu göstermek onun için anlamlı değil artık.
Anlamlı değil. Hatta tamam. İşte çünkü o artık bir emek. İnsanlar anladım. Bunun için işte video kurguları.
Anladım.
Yani bir sürü okay. Tasarım vesaire bir şey olduğu için algoritmada insanların emeğini çöpe atmıyor ve göstermiyorlar.
Anladım. Yani insanların emeği ne kadar onlar için önemli bilmiyorum ama onların stratejisi evet. Daha çok insana ulaşsın falan filan, anlamıyor değilim onu. Ben bazı şeyleri bilmiş gibi, ben tamamen el yordamıyla yapıyorum ama mesela biraz video çekerim. Kendi videomu çekerim eğitim tadında kısacık. Ondan sonra başka şeylerin videosunu çekerim. Fotoğrafımı kullandığım görsellerim var. İşte anket yapıyorum falan. Bu doğru bir sepet mi?
Tabii ki mesela anket kullanılması gerekiyor. Hatta Reels'ların içerisinde anket özellikleri var. İşte GIF özellikleri evet, var. Bunları evet, kullanabilirsiniz. Evet. Deli çok etkileşim ya. Yaratıyor.
Bir de ben istatistik kökenliyim ya. Hı-hı. Yani anket benim için. Niye soruyorsun bunu diyen oldu geçen gün yani. Ya merak ediyorum. Hı-hı. Bu arada ben orada sadece benim merakımı değil, ankete katılan herkesin merakını tatmin edeceğimi düşünüyorum. Çünkü katılırsan skoru da görüyorsun ya.
Tabii.
Katılmıyorsan bir şey görmüyorsun zaten. Merak ediyorum. Ankete ben de bol katılırım bu arada.
Ben de çok severim.
Şimdi ben TikTok'ta ne arıyorum? Hiç gündemimde yoktu. Ne arıyorum? Bir gün bir kariyer portalı sahipleri arkadaşlarım dediler ki hocam TikTok'ta kariyer günleri yapacağız. O ne dedim ya? Sizin orada canlı yayın yapmamız lazım. O falan. Bu yoktum o zaman. Bana orada hesap açtılar. Ondan sonra ben onları takip ettim. Firmanın adını söylemeyeceğim. Onlar beni takip ettiler. Bir takipçim var, bir takip ettiğim var. Orada biz bir saat, belki bir buçuk saat işte özgeçmiş, mülakat, sohbet ettik. Bu arada yayında o altyazılarda bana böyle neredeyse terbiyesizlik sınırında şeyler yazıldı. Ben yapıyı da bilmiyorum. Ondan sonra onlara cevap vermeye çalıştım falan filan. Uzatmayayım çünkü reji uzatma diyor farkındaysan. Son dakikalara girdik. Yayın bitti, 500 takipçim olmuş.
Doğrudur.
Bu arada 1000 takipçinin altına canlı yayın yapılmıyormuş, bana özel hak tanıdılar. Şu anda 5000'e yakın takipçim var. Canlı yayın hiç yapmıyorum. Ve TikTok profiline uygun paylaşım da yapmıyorum. Bir ara bak, yorumunu alayım sonra.
Tabii.
Tamamen rastlantılar üzerine girdik, kaldık girmişken. Şimdi toparlayalım. Zamanımız çok daraldı. Biraz böyle şey versene bize. Hap bilgi versene dinleyenlerimize.
Yani hap maalesef bu yok. Kadar geniş kavramları konuşunca olmuyor ama en temelde hedef kitlenizi belirlemeniz gerekiyor. Buna tamam. Özel stratejiler üretebiliyor olmanız gerekiyor. Ürün ve hizmetlerinizi çeşitlendirmeniz, yani inovatif düşünüp buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız da mutlaka birinden yardım almanız
destek
gerekiyor.
Destek almak,
kesinlikle.
İşin erbabına ulaşmak
aynen öyle.
Önemli. Evet, vallahi ben destek de almıyorum ama belki artık sen bana destek olursun.
Tabii
bilmiyorum.
Ki. Her zaman.
Yayından sonra konuşuruz.
Olur.
Peki, şey var mı? WhatsApp da sosyal medya mecra sayılıyor mu?
Yok, o
sayılmıyor.
Dijital platform olarak.
Dijital platform. Telegram da
yazılı. Evet, yazılı yazışma. Tabii WhatsApp'tan ziyade şu anda Telegram daha da ön planda.
Ya ben ona tam emin değilim. Bir ara bir WhatsApp'tan Telegram'a geçiş oldu. Bunun böyle çeşitli sebepleri, dedikodularıyla falan. Ben öyle sürüye çok uyan birisi değilim. Sıraya çok girmekten hoşlanabilirim. İlk kitabımda da Tersten Bakmak, belki hatırlıyorsun. Ben o furyada değilim. Evet, Telegram'a da girdim. Ama o gidenler geri geldiler. Çünkü galiba Telegram WhatsApp'ın tadını vermiyor. Bana vermiyor. Belki ben öyle düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
WhatsApp'ta biraz daha karşılıklı konuşma var. Evet. Ama Telegram'da mesela bir eğitim veriyorsunuz. O eğitimde mesela 1000 kişilik bir kişi grubuna hitap edebiliyorsun. Ama WhatsApp'ta bu yok.
Telegram yavan kalıyor.
Yani yoruma bağlı.
Yoruma bağlı.
Aha. Çünkü mesela eğitim bilgileri paylaşmak Telegram'la daha kolay oluyor. Çünkü sosyal medyada mesela anlık o şeyi paylaşamıyor olabiliyoruz. Ama Telegram'da hemen bilgi veriyorsunuz. İşte orada beğenmeler, işte ikonlar falan. İnsanların hoşuna gidiyor. Ben de mesela kullanıyorum.
Sevgili Büşra, sen fark ettin mi bilmiyorum ama Reji diyor ki kes, toparla, bağla beden diliyle. Dolayısıyla bitirmemiz lazım. Bitirmezsek keserler.
Evet.
Bu reji böyle, başımızın belası. Eksik olmasınlar tabii. Çok sağ ol, teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Bir program
ederim.
Daha yaparız. Daha çok su kaldırır bu konu. Olur mu?
Tabii ki, ne zaman evet. isterseniz.
Değerli dinleyenler, bir işimi çok severim daha burada bitiyor. Lütfen bize de ulaşın. ERM Hısım Instagram hesabım. Görüş ve önerilerinizi söyleyin. Ne bileyim, ben de katılayım ya bu programa, ben de sohbet edeyim diyor olabilirsiniz başımızın üstüne. Bir başka gün, bir başka konu ve bir başka konukla işimi çok severimi yine kulaklarınıza ulaştırmak heyecanı ile hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bye bye.